11. ayrım, sayfa 118. Ayağıma, Mustafa Mutlu. Kanal sözleşme imzalanır imzalanmaz Sevil'in hesabına hatırı sayılır bir miktar para yatırdı. Sevil ilk iş olarak oturduğu semtteki benzer dairelerin kiralarını araştırdı. Sonra kafasında bir miktar belirledi ve doğruca Anik'in annesi Nurten Hanım'a koşturdu. Kadın Sevil'in bir zarfın içinde uzattığı parayı ısrarla almak istemedi. Sonra da peki o zaman ben de bu parayla yoksul çocukları okuturum diyerek kabul etti. Bir de şartı vardı. Yine sıkışırsan istediğin süre kira vermeyebilirsin. Unutma bu ev senin. Bir gün evde dizi projesinin bölümlerini belirlemeye çalışırken masanın karşısında oturan sevgilisinin elini tuttu. Mahir Bey, sizinle mali konuları görüşmek istiyorum dedi. Mahir ters ters baktı. Ne malisi ya? Rahat bırak çalışalım dedi. Hayır, bu konuyu görüşmeden ve karara bağlamadan çalışamayız efendim. Peki, buyurun görüşelim o zaman. Bundan sonra birlikte çalışacağımıza ve tüm zamanınızı bu işe ayıracağınıza göre size ve bana birer maaş bağlamamız gerekiyor. Manyak mısın kızım, ne maaşı? Ne yani, para almadan mı çalışmak istiyorsunuz? Sahi bu kararınızı yakında evlenmeyi planladığınız sevgilinizle de paylaştınız mı acaba? Niye paylaşayım ya? Ondan para mara istemiyorum işte, daha ne olsun? Peki hangi parayla düğün ve evlilik masraflarını karşılamaya düşünüyorsunuz Mahir Bey? Yoksa tüm bu masrafları müstakbel eşinize mi yıkmayı planlıyorsunuz? Mahir sustu. Günlerdir bu konuyu düşünüyordu zaten. Ailesi zengin sayılmazdı. İşinden de istifa etmişti. Üstelik kenarda birikmişi de yoktu. Bu durumda gerçekten nasıl evlenecekti, evini nasıl geçindirecekti? Sonra ciddileşti Sevil. Sakın yanlış anlama sevgilim. Amacım sana patronluk taslamak falan değil. Öncelikle kanala fatura kesebilmemiz için hemen bir şirket kurmamız gerekiyor. Bu şirkette %50 %50 ortak olacağız. Bakarsın bu şirket bu projeden sonra da belgesel çekmeye devam eder. Fiilen çalışacağımız her projeden kendimize maaş bağlayacağız. Şimdiki işimiz yaklaşık bir yıl sürecek. Bu bir yıl boyunca ikimiz de şirketten ayda 15'er bin lira maaş alacağız. Bu parayla geçineceğiz, masraflarımızı karşılayacağız. Sen her zamanki gibi annene babana yardım edeceksin. Kanaldan gelen paranın diğer bölümüne dokunmayacağız. Masraflardan kalan miktarı yeniden işsiz kalacağımız zor günlere saklayacağız. Bu arada evlensek bile hesaplarıma göre o para bize en az 1-1,5 sene daha yeter. Mahir Sevil'e baktı ve sen neden kendine benimle aynı maaşı bağlıyorsun ki diye sordu. İşin bütün yükü senin omuzlarında olacak. Ben getir götürden başka bir işine yaramam. Kendine haksızlık yapma. Yapmıyorum. Göreceksin bu işin büyük yükünü sen çekeceksin. Bağlantıları sen kuracaksın, tercümanları sen ayarlayacaksın. Uçuş biletlerini, otel rezervasyonlarını sen halledeceksin. Metin yazımında bana yardım edeceksin. Gerekirse ışık bile tutacaksın. Yani kendi işini o kadar küçümseme. Sevdiği adamın gözlerinin içine baktı, şımardı. Bu kadar da değil senin işin. Bilgisayar başında çalışmaktan yorulduğumda sırtıma masaj yapacaksın. Moralim bozulduğunda beni sarıp sarmalayacaksın. Az iş mi bunlar? Yine de eşit maaş almamız adil değil diye omurdandı. Hem 15 bin lirayı ben bugüne kadar rüyamda bile bir arada görmedim. Çok fazla bu. Geçmişte kıyaslarsan benim için de aynı şey geçerli. Köpek gibi çalıştığım halde bu parayı 3 ayda kazanamıyordum. Ama şimdi maaşımız kadar sorumluluğumuz da arttı. Üstlendiğimiz işi başarmak zorundayız. Bunun için de para sıkıntımızın olmaması gerekiyor. Hem sen benimle dünyayı dolaşırken annenin babanın hiç mi ihtiyacı olmayacak? Yani homurdanmayı bırak da aşkımızı yaşayalım. Yüzü aydınlandı Mahir'in. Şimdi mi? Yavaş be hayatım, boğa gibisin. Sahi aşkımızı yaşayalım deyince aklına ne geldi senin? Adam yerinden kalktı, elleriyle başına boynuz yaptı ve genç kadının üzerine yürüdü. Kucakladığı gibi yatağa götürdü. 16. Bölüm. Acarkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acarkan, Kemerburgaz'da orta sınıfın ağırlıklı olarak yaşadığı bir sitenin sıradan evlerinden birinde oturuyordu. Üç odalı evde karısı Suzan ve 10 yaşındaki kızı Iraz'la birlikte yaşıyordu. Karısı mahremiyetimiz ve muhabbetimiz zarar görür diyerek eve yardımcı kadın almayı reddediyordu. Temizlikten ütüye, yemekten alışverişe kadar evin tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor, bir tek camların silinmesi gerektiğinde şirketteki görevlilerden yardım istiyordu. O ne kadar mütevazıysa Ali Acarkan bu konuda eşiyle yarışıyordu. Evin bahçesinin çimlerini biçiyor, arka bahçede organik sebze ve meyve yetiştiriyordu. Aslında çok lüks arabalar kullanabilecek durumdayken kendisine ve eşine orta sınıf ama emniyetli arabalar almayı tercih ediyordu. Arabasını kendisi kullanıyor, çantasını kendisi taşıyordu. Tek özel yardımcısı, asistanı Sevgi Hanım'dı, koruması falan da yoktu. Üretimi ve ticareti kurallarına göre yaptığı için buna gerek duymuyordu. Holdinge personel kapısından giriyor, abartılı saygı gösterilerinden hoşlanmıyordu. Hayat felsefesi zenginliği de değil, iyiliği de, dürüstlüğü de ve ahlakıyla öne çıkmaktı. Eve adım atar atmaz takım elbisesini çıkarıp kot pantolonunu giyiyor ve yemek kokularının davetine uyarak mutfağa geçiyordu. Salata onun işiydi. Bahçede yetiştirdiği domatesleri, biberleri ve hıyarları ufak ufak doğruyor, kendi yaptığı yoğurdu ekleyerek ebem salatası yapıyordu. Bu salata onların aile geleneklerinden biriydi ve büyük baba annelerinden beri yapıldığı söyleniyordu. Ali Bey ayrıca bahçesindeki Trabzon hurmasından sirke yapıp bu salataya damlatmaya bayılıyordu. Dünya dursa pazar günleri çalışmıyordu. Eve iş getirmemek de en önemli kurallarından biriydi. Görev dağılımında kızları Iraz ise bulaşıkları toplamak ve makineye yerleştirmek düşüyordu. Iraz eski Türklerin yaygın olarak kullandığı bir isimdi ve mutluluk demekti. Aynı zamanda Ali Acarkan'ın Kafkas göçmeni büyük baba annesinin ismiydi. Küçük Iraz karısı ve kendisi için tam 10 yıldır en büyük mutluluk kaynağıydı. Kemerburgaz'daki devlet okuluna gidiyordu. O okulun belki de zengin bir aileye mensup tek öğrencisiydi. Babasının yanında çalışan yöneticilerin çocukları birkaç yabancı dil birden öğreten özel kolejlere gidip profesörlerden özel dersler alırken, Iraz Kemer köyünde yaşayan apartman görevlilerinin, şoförlerin, temizlikçilerin ve esnafın çocuklarıyla arkadaşlık yapıyordu. Annesi Iraz'ı okula gönderirken diğer çocuklar gibi giydiriyor, cebine onlara verilen harçlık kadar para koyuyordu. Cep telefonu ya da kendisine ait bir tableti yoktu. Pandemi sırasında okullar tatil edilince derslerini annesinin tabletiyle takip etmişti. Okula servisle değil, mahalledeki diğer çocuklarla birlikte yürüyerek gidiyordu. Sokakta oynuyor, düşüp kalkıyor, komşuların bahçesindeki ağaçlardan meyve çalıyordu. Zengin olmanın ayrıcalıklarından yararlanmayı bir kez olsun istememişti. Zaten bunları bilmiyordu bile. Sıradanlık ve sadelik dededen fabrikatör Acarkan ailesinin bir geleneğiydi aslında. Şirketlerinin önemli bir bölümü otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyordu. Gebze'deki taşıt araçları yan sanayi bölgesinde 4 fabrikaları vardı. Aydınlatma ekipmanları, otomobil soğutma sistemleri, fren balatası ve kalıp konularında pazarın en güçlü firmalarıydı bunlar. Müşterilerinin tamamına yakını Almanya'nın dünyaca ünlü otomotiv devleriydi. Ali Bey ilkesel olarak devlet ihalelerine girmiyor, vergilerini sektirmeden ödüyor, böylece siyasi iktidarlardan uzak durmayı başarabiliyordu. Mutlu bir çocukluk geçirmişti. Far fabrikasını dedesi, kalıp fabrikasını ise babası kurmuştu. Babası Cunda'ya gidip balık tutacağım, sen ne yaparsan yap deyince bütün yük hiç beklemediği bir anda Ali Bey'in omuzlarına binmişti. O da 5 yıla 2 yeni fabrika daha sığdırmayı başarmıştı. Hem de devletten 5 kuruş teşvik almadan. Şimdi ise hibrit otomobiller için akü fabrikası kurmaya hazırlanıyordu. Şirketlerinde 20 yıldan fazla çalışmış ve emekliliği hak kazanmış her işçisine ve yöneticisine Gebze'de yaptırdığı lojmanlardan birer daire hediye ediyordu. Bu geleneği babasından devralmıştı ve aynen sürdürüyordu. Fabrikalarda ve holdinge ait diğer ticari şirketlerde toplamda 2000'den fazla personel çalışıyordu. Maaşlar bir gün bile gecikmiyor, tüm çalışanlar yılda iki kez ikramiye alıyordu. Ayrıca Acarkan Eğitim Vakfı da çalışanların çocuklarına eğitim bursu veriyordu. Şirketlere yeni personel alınacağı zaman da yine çalışan çocuklarına ayrıcalık ve öncelik tanınıyordu. Bu sayede çok büyük bir aile kurmayı başarmıştı Acarkanlar. Ailenin geçmişindeki tek trajik olay, kızının da ismini taşıyan babasının babaannesi Iraz Hanım'ın yaşadıklarıydı. 20. yüzyılın başlarında kocasıyla birlikte Kafkasya'dan göç etmeye zorlanan Iraz Hatun, Kızıl Şaman'dı. Henüz 20'li yaşlarındayken 5 göbek öncesinden ninesinin ruhu ona musallat olmuş, o da şamanlığı kabul etmek zorunda kalmıştı. Ak şaman, kara şaman derken orta yaşlarında kızıl şamanlığa kadar yükselmişti. Devrinin en güçlü ve saygın şamanlarından biriydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın ruhuyla bile temas kurabildiği söyleniyordu. Ancak Osmanlı topraklarına göç ettikten sonra şamanlığı ona ve ailesine zarar getirmeye başladı. Yerleştikleri Yozgat'ta kendisini insanlara şifa dağıtmaya, iyi büyü yapmaya ve kötü büyüleri bozmaya, gelecekten haber vermeye adamışken mahallenin yobaz imamı tarafından şeytan olmakla suçlandı. İmamın söyledikleri ahali üzerinde o kadar etkili oldu ki oturduğu ev yakıldı. Sadece o değil, biri oğlan, diğeri kız, iki evladı da o yangında can verdi. Kocası ve diğer 3 çocuğu ise kurtulmayı başardı. Üzerinden nesiller ve yıllar geçse de Acarkan ailesi bu korkunç olayı ve Iraz Hanım'ı hiç unutmadı. Ali Bey'in babası, babaannesinin adını taşıyan bir kız öğrenci yurdu kurdu. Hem de kadıncağızın yakıldığı evin arazisinin üzerinde. Ali Bey ise gençlik yıllarında onun inanç sistemini araştırmayı ve öğrenmeyi görev edindi. Şamanizmi öğrendikçe büyük babaannesine duyduğu merak saygıya ve hayranlığa dönüştü. Bu yüzden kızına onun adını vermekte hiçbir sakınca görmedi. Ali Bey atalarına bu kadar düşkün olan Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerinin atalarının dinleri yüzünden Arap kavimleri tarafından katledilmesini neden ve nasıl görmezden geldiğini merak ediyor ve bu sorunun yanıtını bir türlü bulamıyordu. Sevil'in katıldığı programa kanallar arasında gezinirken tesadüfen rastladı Ali Bey. Bu araştırmacı kız tam da bu soruyu gündeme getiriyordu. Milliyetçi geçinenlere korkmadan, tırsmadan, atalarınızın kurduna kuşuna, diline sahip çıkıyorsunuz da neden dökülen kanlarına ve dinlerine sahip çıkmıyorsunuz? Neden Türklerin kılıç zoruyla Müslümanlaştırıldığını ve şamanizmden koparıldığını görmezden geliyorsunuz? Bu bilgileri neden tarih kitaplarına koymuyorsunuz? Bu iki yüzlülük atalara ihanet, saygısızlık ve vefasızlık değil mi diye soruyordu. Genç kadının söyledikleri kendi öğrendikleriyle o kadar uyuşuyordu ki daha o anda şamanizmi geniş kitlelere öğretmek için harekete geçmeye ve bir belgesel yaptırmaya karar verdi. Çekilecek bu belgeseli de büyük babaannesi Iraz Hatun'a ithaf edecekti. Kanalla yapılan anlaşmaya bu da ön koşul olarak eklendi. 17. Bölüm. Kanalla ve sponsor firmayla yaptıkları görüşmelerden sonra belgeselin kaset teslimi için bir yıl sonrasındaki bir tarihte anlaştılar. Sevil çoğu fakültedeki hocalarından olmak üzere 4 kişilik bir danışmanlar kurulu oluşturdu. Kendi paylarına düşen paranın bir bölümünü bu ekibe ayırdı. Bu kurulun üyeleriyle saatler süren toplantılar yaptılar. Bu toplantılara bazen internet aracılığıyla yabancı tarihçiler ve araştırmacılar da katıldı. Sonuçta bir seyahat güzergahı ve takvimi belirlediler. 7 bölümlük dizinin ilk bölümünde şamanizmin tarihini, dünyaya yayılmasını ve günümüze kadar gelen süreci anlatacaklardı. Öncelikle hala devam eden şaman geleneklerinden söz edeceklerdi. İkinci bölümde şamanist ve gök tengrici Türklerin Müslüman oluşu tartışılacaktı. Ne ilginçtir ki sponsor firma kanalla imzaladığı sözleşmeye özellikle bu konuda objektif olunacağı, her görüşe cesaretle yer verileceği konusunda madde bile koydurmuştu. Firmanın bu konudaki tavrı Sevil'in hoşuna gitmişti. Demek ki belgeselin gerçekçi olması konusunda hem samimi hem de yeterince cesurlardı. Üçüncü bölümde Sibirya ve Tuva'daki şamanlar, şaman festivalleri, şaman okulları, dördüncüde Rusya'daki, Moğolistan'daki, Çin'deki ve Özbekistan'daki bazı şamanların ayinleri, beşincide Latin Amerika ve Amazon'daki şamanik etkinlikler ve özellikle Ayahuasca ayini, altıncı bölümde şamanizmin Türkiye'deki iz düşümleri ve kabul ettirilebilirse Türkiye'deki şamanlarla gerçekleştirilecek söyleşi ve ayinler, yedinci ve son bölümde ise şamanizm konusunda isim yapmış bilim insanlarıyla, ilahiyatçılarla ve toplum bilimcilerle yapılacak söyleşiler yer alacaktı. İlk kez motor diyecekleri yer olarak Rusya'yı ve şamanizmin hala yaygın bir şekilde kabul gördüğü Sibirya'yı belirlediler. Aynı gezinin devamında Moğolistan, Çin'in Uygur Özerk bölgesi ve Özbekistan'daki çekimleri tamamlayacaklardı. Planladıkları seyahatlerin sadece bu kadarlık bölümü bile 4 aydan fazla sürecekti. Dünyanın dört bir yanındaki şamanizm araştırmacılarıyla yazıştılar veya telefonla görüştüler. Onlardan aldıkları bilgilerle ve referansla birçok şamanla ilişkiye geçtiler. Kimi çekim yapma teklifini hemen reddederken bir iki şamanın para karşılığında hiç itiraz etmeden kabul etmesi karşısında bunalır gibi oldular. Çünkü gerçek bir şamanın parayla işi olmayacağını ayağından öğrenmişti Sevil. Bu arada Moskova uçuşuyla başlayan uzun yolculuğun ilk gününe kadar Anik ve Kayra'dan hiç ayrılmadılar. Bütün boş zamanlarını birlikte geçirdiler. Yanlarında kanalın görevlendirdiği bir kameraman ve Sevil'in üniversiteden bulduğu iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen bir Rus tercümanla uçağa bindiklerinde yürekleri yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Uçuşun ortasına gelindiğinde Mahir telefonunu diğer yanında oturan Rus tercüman Vasilisa'ya uzattı. Kıza ne yapması gerektiğini daha önceden söylemişti. Bu sırada iki hostes de ellerinde şampanya kadehleri ve bir şampanya şişesiyle belirdi. Genç adam çevrelerinde oturan yolcuların meraklı bakışları arasında safari yeleğinin cebinden bir kutu çıkardı, kapağını açtı ve dar koridora çıkıp Sevil'in önünde çömeldi. Genç kadın Mahir'in hareketlerini tıpkı diğer yolcular gibi en başından itibaren şaşkın bakışlarla izliyordu. Mahir elindeki küçük kutunun kapağını açıp sevdiği kadına doğru uzattı ve iri cüssesine çok yakışan ve heyecandan titreyen yüksek bir sesle konuşmaya başladı. "Seni bugün ve yarın, havada, karada ve denizde, yani her yerde, mutluyken ya da üzgünken, öfkeliyken ya da neşeliyken." "Ne yapıyorsun aşkım, rezil oluyoruz," diyebildi Sevil. Mahir umursamadı. "Yorgunken ya da enerjikken, uyurken ya da uyanıkken, yalnızken ya da kalabalıklar içindeyken, hep böyle coşkuyla ve büyük bir aşkla seveceğimden çok ama çok eminim. Bu yüzden de bundan sonraki her saniyemi yanında seninle el ele geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" Sevil şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Yanıt gecikince çevredekiler tempo tutarak alkışlamaya ve bağırmaya başladı. "Evet, evet, evet." "İyi ama," dedi Sevil gülümseyerek, "evlilik teklifini ben aylar önce yapmıştım zaten."
"Olsun," dedi Mahir, "şimdi de ben yapıyorum. Fazla teklif göz mü çıkarır, kabul ediyor musun?"
"Evet," diye yüksek bir sesle bağırdı Sevil. Hosteslerden biri tam o anda elindeki şampanyayı patlatarak açtı. Genç çiftin kadehlerini yarısına kadar doldurdu. İkisi de ayağa kalkıp şampanyalarını yudumladılar ve yolcuların "öp, öp" tezahüratlarını kıramayarak o eşsiz anı küçük bir öpücükle taçlandırdılar. O sırada uçağın Türk kaptanı da güzel bir anonsla kutlamaya katıldı. Vasilisa en başından sonuna kadar kaydetmişti evlilik teklifini. Sonra uçağın internetine bağlanarak görüntüyü Kayra'ya ve Anik'e gönderdiler. 2 dakika sonra Anik'ten ve Kayra'dan yanıt geldi. "Düğününüzü Çayan köyünde yapacağız, sizi seviyoruz." Uçakla 14 bin, arabayla ve yürüyerek tam 18 bin kilometre yol yaptılar. Hem aşklarını doya doya yaşadılar hem de büyük bir ciddiyetle işlerine sarıldılar. Önce Rusya'daki şamanları görüntülediler. telefonun bile çekmediği ormanlarda, ıssız köylerde yanlarına yerel şamanizm uzmanlarını, rehberleri ve tercümanları da alarak haftalar geçirdiler. Sonra Sibirya'ya geçtiler ve şamanizmin yaygın olduğu Cemal isimli köye gittiler. Halkının çoğu Türk kökenli olan bu köyde ve yine Türklerin çoğunlukta olduğu Tuva Cumhuriyeti'nde yüzlerce saatlik kayıt yaptılar. Ne ilginçtir ki Türkçe konuşan bu insanların aslında Türk olduklarından bile haberleri yoktu. Şanslarına orada bulundukları tarihe denk gelen geleneksel şaman festivaline katıldılar. Onlarca güçlü ya da güçsüz şamanla ya da para peşinde koşan şarlatan şaman taklitleriyle tanıştılar. Şaman okuluna gidip bir haftalık eğitim bile aldılar. 11. ayrımın sonu. Sayfa 129.